Medyaskop'tan herkese merhaba. Bugün yeni popüler bilim programımız Meraklısına Bilim'in ikinci bölümündeyiz. Konuğumuz Profesör Şevket Pamuk. Hocam hoş geldiniz.
İyi akşamlar.
Şevket Hoca ile bugün Türkiye nüfusunun 2000 yıllık kısa tarihini konuşacağız. Bakalım sığdırabilecek miyiz hatta programa. Öncelikle ilk sorumuz size. Bu Türkiye nüfusunun tarihini konuşmak neden önemli sizce?
Bugün 80 milyonluk bir ülkede yaşıyoruz. Nüfusun %80'i kentlerde oturuyor. Ama böyle uzun vadeli bakarsak, çok yakın zamanlara kadar, birkaç kuşak öncesine kadar hem nüfus çok daha küçüktü, hem de insanların çok büyük kısmı köylerde, kırlarda yaşıyorlardı. Bu nasıl bir dönüşüm oldu? Aslında bunu çok fazla bilmiyoruz. Nüfusun tarihi, milliyetçiliklerin, ideolojilerin savaştığı bir alan. Bir de bunun üzerine veriler de sınırlı. Onun için bu konuda böyle kuş bakışı perspektifler bulmak zor. Biz bugün bunu deneyeceğiz. Yarım saat 40 dakikada böyle hızlı bir tarih vermeye çalışacağız. Bakalım başarabilecek
miyiz? Hızlı bir tarih ama 2000 yıllık kısa tarih dedik.
2000 yılı uzun. 40 dakikaya sığdırmaya çalışacağız. Bakalım bir deneyelim.
Çok uzun bir dönemden bahsediyoruz değil mi aslında? Ne zamandan alıyorsunuz bu tarihin başını?
Çok daha aşağı arkalardan, öncelerden başlayabiliriz. Bir 2000 yıl diye başlayalım. Yani 2000 yıl önce işte Roma, Bizans, sonra Osmanlı dönemleri var. Aslında 200 yıl öncesine kadar, kabaca 1800 yılına kadar nüfus inmiş çıkmış. Ama her zaman 8 milyonun altında kalmış, 10 milyonun altında kalmış, 1800'e kadar nüfus 10 milyonun altında kalmış.
Bu kadar değişim olmaması da çok ilginç geliyor bana.
Şimdi ölüm oranı yüksek, doğum oranı düşük değil ama ölüm oranı yüksek. Sonra sık sık salgın hastalıklar olabiliyor. Onun için nüfusun büyümesi çok daha zor. Sonra nüfusta bir beslenme bakımından olanaklar sınırlı. Açlığa, birçok insan açlığa yakın yerlerde. Ve bugünkünden çok daha farklı olarak 200 yıl öncesine kadar nüfusun yaklaşık %90'ı kırlarda oturuyor, köylerde oturuyor, mezralarda okuluyor, göçebe yaşıyor. Bugünkünden çok farklı bir tablo var.
Hastalıklar özellikle bu nüfus değişimlerinde çok önemli değil mi? Özellikle veba gelir hepimizin aklına.
Evet, mesela şimdi 2000 yıllık bir perspektifle bakacak olursak 6. yüzyılda başlayan bir salgın var. Buna Justinian veba salgını deniliyor. O salgın 6. 7. 8. yüzyıllarda devam ediyor. Anadolu'nun nüfusunu epey düşürüyor. Sonra 14. yüzyılda bir başka salgın var. Bu da 14. yüzyılda başlıyor. Osmanlılar daha yeni yeni tarih sahnesine çıkarken başlıyor. Bu sefer bu salgın Batı Avrupa'da 1-2 yüzyıl sonra ortadan kalkıyor. Ama Doğu Akdeniz'de bu salgın 1830'lara kadar devam etti. Yani yaklaşık 500 yıl sürdü. Bunun da katkısıyla Anadolu'da nüfus işte 1830'lara kadar 10 milyonu aşamadı.
Ve sonrasında ciddi bir
artış. Ondan sonra 19. yüzyılda başka.
Bizans ve Osmanlı dedik. Şimdi nüfusu bir de hayal etmeye çalışıyorum ben bir yandan. Nüfus şimdi çok Müslüman bir nüfus ama çok değişti. Bu Müslümanlaşmayı nerede başlatıyoruz?
Şimdi 600 yılından önce Müslümanlık yok zaten. Onun için Anadolu'da Müslüman nüfusun tarihi dersek bir kere bir 600'lerden başlatacağız. Ondan önce yok. Ondan önce Türklerin henüz Anadolu'ya gelmediği dönemde de Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da Arap, Kürt nüfus zamanla onlar var. Onlar Anadolu'nun ilk Müslüman nüfusu onlar. O 11. yüzyıldan itibaren Türkler dalga dalga gelmeye başlıyorlar ve zaman içinde Anadolu'da Müslüman nüfusun, Türk, Arap, Kürt nüfusun payı yükselmeye başlıyor. 11. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar müthiş, 15-16. yüzyıla kadar müthiş çalkalanma dönemidir. Müslümanlarla Hristiyanlar arasında epey bir çatışma var. Sonra zamanla işte Osmanlı Devleti'nin gücünü kurmasıyla Anadolu'nun tüm her tarafında gücünü tesis etmesiyle beraber ağırlık artık Müslüman nüfusun tarafına dönüyor. Bu arada Hristiyan nüfustan da din değiştirenler, Müslüman olanlar var ve zamanla nüfusun içinde Müslümanların payı işte 1800'lerde %70'e kadar, 1800'lerin başında, 19. yüzyılın başında %70'lere kadar geliyor.
Sonrasındaki değişimleri sonra soracağım size. Bir 19. yüzyıla gelelim istiyorum. Daha ayrıntılı bildiğimiz zamanlar. O zamanki değişimleri nasıl anlatırsınız bize?
Şimdi 19. yüzyılın birkaç tane özelliği var. Bir tanesi bu veba salgınının 1830'lardan itibaren sahneden çekilmesi.
Nasıl
bir.
Oluyor bu?
Tam kesin bilmiyoruz ama karantina gibi önlemlerin de mutlaka etkisi var. Veba gemilerle, tüccarlarla bir şehirden diğerine yayılan, bir limandan diğerine yayılan bir hastalık. İşte karantina gibi önlemlerle veba en sonunda Doğu Akdeniz'den de çekiliyor 1830'larda. Tabii kolera gibi salgın hastalıklar devam ediyor ama veba bunlardan çok daha güçlüydü. Ve vebanın kalkmasının da etkisiyle nüfus yavaş yavaş toplanmaya başlıyor. Ama başka iki etken daha var. İktisadi gelişme de gelir sayesinde 19. yüzyılda gelirler artıyor. İnsanlar daha fazla, daha iyi beslenmeye başlıyorlar. Dirençleri biraz artıyor. Ve bunların yanında 19. yüzyıl Osmanlı Devleti'nin küçülme dönemi. Kırım'dan Müslüman Türk nüfus göç etmeye başlıyor 18. yüzyılın sonlarında itibaren. Sonra 1850'lerde, 60'larda Ruslar Kafkaslara inince oradan işte Çerkesler, Apazlar, Çeçenler, onlar Anadolu'ya göç etmeye başlıyor. Gene o dönemler ama daha çok 1870'lerden itibaren de Balkanlardan, adalardan Müslüman nüfus Anadolu'ya gelmeye başlıyor. Bunlar, bu göçler de Anadolu'nun nüfusunu 19. yüzyılda artırdı. Anadolu ama, bir ara kendi içinden de büyüdü ama bu göçlerin de etkisi oldu.
Ama bir yandan da dışarıya göçler de var o dönem, değil mi?
Var ama onlar gelen göçlerle karşılaştırıldığında çok sınırlı kaldı. Dışarıya göç daha çok gayrimüslimler, Ermeniler, Rumlar en çok göç ettiler. Avrupa'ya, Amerika'ya, Güney Amerika'ya göç ettiler ama onların sayıları gelenlerin nüfusuna göre sınırlı kaldı. Sonuç olarak 1913-14 Birinci Dünya Savaşı'ndan hemen önce bugünkü Türkiye sınırları içindeki nüfus 16,5 milyon gibi hesaplanıyor.
Bayağı bir artmış aslında 10 binlerce.
Ondan evet ve 19. yüzyıl bugünkü sınırlar içinde Türkiye'de nüfusun ilk defa 10 milyonu geçtiği dönem. 10 milyondan 10'dan 16'ya geldik, bugün 80'e geldik. Tabii çok hızlı bir artış ama şunu da ekleyeyim. Bu son 200 yılda Türkiye nüfusunun artış hızı, temposu dünya nüfusuna çok yakın olmuş. Onun için de çok ilginç bir şekilde Türkiye nüfusunun dünya nüfusu içindeki payı son 200 yılda hep %1'e yakın seyretmiştir.
Bundan önce size şunu sorayım. Anadolu bir anda bu kadar çok göç alıyor. Ama bunu karşılayabilecek topraklara da sahip belli ki, değil mi? Bugün bu kadar kalabalık yüzünden yaşadığımız sıkıntıyı o dönem Anadolu yaşamamış.
Evet, aslında bir anlamda bir şans. Yani şöyle diyelim. 19. yüzyıldan önce vebanın da etkisiyle Anadolu'da nüfus artmamış. 1800'ler itibariyle 19. yüzyılda aslında Anadolu boş, düşük nüfuslu bir coğrafya. Bu bizim için şu bakımdan şans. 19. ve özellikle 20. yüzyılda nüfus artarken ekilen alanların sınırlarına öyle çabuk ulaşmadık. Türkiye ekilen alanların sınırlarına, yani boş toprakları ne zaman tükettik? 1960'larda tükettik.
O kadar geç.
Eğer daha önce tüketmiş olsaydık bugün kendimizi beslemekte çok daha fazla zorluk çekerdik. 1960'lara kadar boş toprak vardı Türkiye'de ve bugün de bu sayede 3 aşağı 5 yukarı hala kendimizi beslemeye devam ediyoruz.
Yani gelen nüfus tarımla geçindi ve bu şekilde yaşamayı becerdi burada.
50'lere kadar öyle oldu. İşte 50'lerden sonra kentlere gidildi. Sonrası. Fakat bir miktar ithalat yapılıyor tarımsal ürün ama kendimizi besliyoruz kabaca bugün hala.
Peki bu 200 yıldaki dünyadaki değişimden bahsettiniz. Biz bu kadar artarken bütün dünya artmış. Bunun sebepleri neler?
Şimdi 19. yüzyıla kadar esas olarak Avrupa'nın nüfusu artıyor. Ama Asya'nın da artıyor. Hindistan, Çin, Asya'nın da nüfusu 17-18. yüzyıllarda artıyor. İlginç, bizim coğrafya, Orta Doğu'nun nüfusu artmadı. Bunun tek nedeni değil ama bir nedeni bu vebadır. Benim değerlendirmeme göre ama bunun üzerinde çok durulmadı. Yani 17. 18. yüzyıllarda Avrupa'da bazı ilerlemeler var. Bir bakımda Çin'de de var. Çin'de de iktisadi olarak ilerlemeler var. Bizim coğrafyamızda bu vebanın da etkisiyle nüfus 8 milyonla 10 milyon arasında çok yavaş bir ilerleme, bir yükselme gösterdi 19. yüzyılın başına kadar.
Dünyada oran benzerdi diyorsunuz.
Yani 1600'den 1800'e Anadolu'nun dünya nüfusu içindeki payı biraz düştü. 1800'den sonra %1 aşağı yukarı sabit kaldı.
Peki bu 19. yüzyılın sonuna gelelim ve sonrasında Birinci Dünya Savaşı'na gelelim. 20. yüzyılın başı. Birinci Dünya Savaşı'nda nüfusun durumu ne?
Şimdi 1. Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde 16,5 milyon bugünkü Türkiye sınırları içinde. Bu nüfusun %20-22'si gayrimüslim. Ermeniler var, Rumlar var, Süryaniler var, başka Hristiyanlar var ve Museviler var. %20-22, yani 3,5 milyon kadar gayrimüslim var Türkiye sınırları içerisinde. Şimdi Birinci Dünya Savaşı çok büyük bir şok ve bütün dünyadaki bütün ülkelere bakarsanız, bütün dünyadaki bütün ülkeler içerisinde Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında Türkiye kadar nüfus kaybeden, o oranda nüfus kaybeden ülke hemen hemen yok gibi. Türkiye nüfusunun %20'sini kaybetti. Müslüman nüfus savaşlarda açlıktan öldü.
Bu arada Anadolu'da bir açlık da var değil mi o dönemde?
Savaş yıllarında var. İstanbul'da bile var açlık savaş yıllarında. Sonra Müslüman nüfus hem savaştan hem açlıktan. Sonra Ermeniler, tehcir Ermeniler Suriye'ye doğru yürütüldü. Bu arada onlara saldırıldı, öldürüldüler. Bir kısmı kaçtı, bir kısmı açlıktan öldü. Sonra savaştan sonra Rum nüfusun mübadelesi var. Türkiye'deki Rumlar Yunanistan'a yollandı. Yunanistan'daki Müslümanlar bazı istisnalar dışında Türkiye'ye geldi. Gidenler gelenlerden daha fazla olduğu için o da nüfusun azalmasına yol açtı. Bütün bunları bir araya getirince Anadolu'nun nüfusu 16,5 milyondan 13 milyona düşüyor. 1920'lerde yeni cumhuriyet kurulurken Türkiye nüfusu düşük bir ülke. Hatta Türkiye dışında, işte Mussolini'nin İtalya'sında falan, Türkiye'de insan kalmadı, oralara biz el atalım, o ülkeyi biz yönetelim diye hevesler bile var. Hatta onun içinde Cumhuriyet kurulunca Atatürk yönetim yaptıkları ilk işlerden bir tanesi bir devlet istatistik enstitüsü kurup 1927 yılında ilk nüfus sayımını yapmak. Bütün dünyaya da ilan etmek istiyorlar ki Türkiye o kadar boş bir ülke değil.
O dönemki nüfus sayımı nasıl bir nüfus sayımı bu arada? Sadece erkekler mi yoksa erkekler?
Yok. O nüfus sayımında Osmanlı döneminde 1880'lerden itibaren zaten hem kadınlar hem erkekler sayılıyor. Gerçi 1880'lerde 90'larda yapılan Osmanlı sayımlarında kadınlar biraz eksik sayılıyor ama 1927 sayımında kadınlar erkekler ikisi de sayılıyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Birinci Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşı yıllarında zaten daha çok erkekler öldüğü için kadının nüfus çok daha fazla. Birçok vilayette kadınların oranı erkeklerin çok çok üzerinde Cumhuriyet'in ilk yıllarında. Ve işte 27 yılında sayım yapılıyor ve 13,5 bulunuyor. Bir yerde Cumhuriyet için bir zafer. Bakın 13,5 milyonmuşuz diyorlar.
Bu arada tehcire mübadeleyi biraz konuşalım istiyorum. Nüfusun içeriği, niteliği de çok değişmiş oluyor aslında bunlarla.
İşte 1913'te %22'si gayrimüslim bir nüfus demiştik. Şimdi 1925'e geldiğimizde tehcir, Ermeniler öldüler, kaçtılar. Rumlar, İstanbul dışındaki bütün Rumlar yollandı. Onların yerine Müslümanlar geldi Yunanistan'da. Ne oldu? Nüfusun %97'si Müslüman oldu. %78'den %97'ye çıktı. Bayağı bu da tabii, bu da çok büyük bir değişiklik.
Çarpıcı bir değişiklik.
Çok. Ve tabii ekonomide de bunun etkileri oldu. Şimdi bunlar
da... Nasıl bir etkisi var bunun?
Şimdi gayrimüslim nüfus daha çok, daha pazara yönelik. İşte bahçecilik, bağcılık yapıyordu.
Kim yapıyordu bahçecilik, bağcılık?
Rumlar yapıyordu, Ermeniler yapıyordu. Müslümanlar da yapıyordu ama onların piyasaya açılma, pazar için üretim yapma oranları daha yüksekti. Sonra kentlerde zanaatlerle uğraşanlar arasında gayrimüslimlerin oranı daha yüksekti. Tüccarlar arasında yüksekti. Tabii bu Cumhuriyet için bu erken dönemde biraz bocalama getirmiştir. Özel sektör onun için daha zayıf kaldı ilk dönemlerde.
Özel sektörün zayıf kalmasının önemli sebeplerinden biri bu mu sizce? Yani tüccarların gitmesi.
Tabii, çünkü bir de şöyle de düşünelim. Tüccar, işte sermayedarlar parasını sanayiye, işe, ticarete yatıran insanlar, bunların da sayıları, gücü sınırlıydı. İşte 1930'dan itibaren Türkiye'nin dünya bunalımının da etkisiyle devletçiliği benimsemesinin önemli bir nedeni de özel sektörün zayıf olmasıdır.
Bu arada mübadele demişken gelenler gidenlerden fazlaydı dediniz. Değil mi? Ben şöyle ayetler hatırlıyorum sizin anlattığınız. Gelenlerin, gidenlerin mallarına sahip olması sebebiyle gelenler hep en zenginler olmuş.
Şöyle, şimdi o mübadele anlaşması, bu Lozan'da imzalandı. Lozan'da iki devlet anlaştılar. Şöyle deniliyordu. Türkiye'den giden Rumların bıraktıkları mallar Türkiye'ye gelen Müslümanlara verilecek. Ama giden Rumlar daha zengindi, sayıları yüksekti. Onların mallarının önemli bir kısmına Türkiye'deki Müslümanlar Yunanistan'dan gelmeden Türkiye'de oturanlar el koydular. Yani bu mübadele komisyonları kuruluyor falan ama o komisyonlar o malların büyük bir kısmını yerel olarak dağıttılar. Bu arada güçlü, yerel olarak güçlüler olanlar daha Müslümanlar Yunanistan'dan gelmeden onun mallara el koydular. Onun içinde böyle bir fark oldu. Zaten gelenlerin sayısı 400 bin, gidenlerin sayısı 1 milyonun üzerinde böyle bir şeydi.
Gerçi bu Ermeni ve Rum malları başka bir yayın daha ister ama.
Şimdi bu konuların hepsi birkaç tane daha yayın ister ama biz şimdi burada bir şey sığdırmaya çalışıyoruz.
Kısa tarih. O zaman Cumhuriyet'e başlayalım. Şimdi Birinci Dünya Savaşı 13,5 milyon nüfusla evet. başladı Cumhuriyet.
Evet.
Ve ondan sonra bir takım doğum politikaları vesaire nasıl
i̇şte,
oldu?
Cumhuriyet nüfusu arttırmaya çalışıyor. Bunun söylemleri var. Ve Birinci Dünya Savaşı öncesinde nüfus 16,5 demiştik.
Evet.
16,5 milyon demiştik. İşte 1930'ların ortasında o düzey yakalanıyor. 1930'ların ortasında 35 sayımında, işte 17 çıkıyor. 35 sayımında Türkiye Birinci Dünya Savaşı öncesindeki nüfusu yakaladı.
Peki, kentleşme diyelim. Nüfus kırlardaydı daha önce ve en büyük değişimlerden biri baktığımızda tabii ki bu korkunç sayı farkının yanında nüfusun nerede oturduğu. Bu 1930 yılında nüfus nerede yaşıyor?
Şimdi 19. yüzyılda biraz kentleşme var ama Birinci Dünya Savaşı'ndan hemen önce 1913'te nüfusun kentlerde oturan nüfusun payı toplam içinde %20-22 buralarda daha yüksek değil. Yani kent deyince 10 bin nüfusu 10 binin üzerinde olan. Bunların içinde tabii İstanbul yine çok büyük. İstanbul 1913'te yine 900 bin kişi. 1920'lerde 700 bin kişi ama hep Türkiye'nin en büyük kenti. Cumhuriyet'in erken döneminde Türkiye'de kentleşme oranı düşük kaldı. 1950'de bu nüfusu 10 binden yukarıda olan şehirlerde yaşayanların payı %17, o kadar, daha yüksek değil. Ama 1950'den itibaren işte bu kırlardan kentlere göç ve bu yüksek tempolu bir göç, dalga dalga ve kentleşme oranı işte o %17'den başlayarak bugünkü %80'e kadar geliyor. %50'ye ulaşması kentleşme oranının 1980 gibi. Yani 1980'de Türkiye nüfusunun yarısı kırlarda otururken yarısı kentlerdeydi. Bugün ise %80'e 20 oldu. Artık son dönemde de bunları hesabını pek de yapamıyoruz. Çünkü son dönemde AKP döneminde kent olmayan birçok yerleşim merkezlerinde de nüfus esas olarak seçim hesapları nedeniyle büyük kentlere bağlandı. Onun için oralarda, o birimlerde kır kent ayrımını pek izleyemiyoruz artık.
Bu kentleşmenin nüfusa etkisi ne oluyor artışlara? Kentte yaşayan insan
evet.
veya kırda
şimdi,
yaşayan insan.
Kırlarda yaşarken kırlarda ölüm oranları daha yüksek oluyordu. Bebeklerin çok büyük bir kısmı ölüyordu. Hatta 1950'ye kadar bebeklerin %30'u ölüyordu. 19. yüzyılda belki kırlardaki bebeklerin daha yüksek bir bölümü 1 yaşına, 5 yaşına kadar yaşamıyordu. Tabii nüfus kentlere geldikçe bebek ölümleri azalıyor. Sonra 1950'den itibaren işte sağlık hizmetlerinin yayılmasıyla beraber ölüm oranları düşmeye başlıyor. Buna paralel olarak kente gelen nüfus da doğum oranları düşmeye başlıyor. Yani şöyle diyelim, ortalama bir kadının doğurduğu bebek sayısı da 1950'den itibaren düşmeye başlıyor. 1950'ye kadar Türkiye ortalaması aşağı yukarı 6 hatta 7. Kadın başına 6-7 çocuk. 50'den itibaren düşmeye başlıyor. 4. Bu 4'e iniyor. Bugün Türkiye'de bir kadın başına yani doğum yapabileceği yaşlar boyunca ortalama doğum 2.1'e indi. 6'dan 7'den bugün 2.1'e kadar indi.
Bu nüfustaki hızlı artış 50'lerle birlikte başlıyor değil mi?
Aslında erken cumhuriyette de artış var. İşte erken cumhuriyette doğum ölüm oranları yüksek olmasına rağmen nüfus artmaya başladı. Biraz bu salgın hastalıklar, sıtma, evet, şunlar, onlarla mücadele edilmesinin de katkısıyla. Ama nüfusun hızlı artmaya başlaması 50'den sonra. 1950'de nüfus 21 milyon.
Bu arada arkadaşlarımızdan rica ederim, hatta o şekilde grafiklerde de görünüyor nüfus artışı. Yani 50'ye kadar yine de belli bir seviyede giderken 50'den sonra
çok daha hızlı.
Ciddi artmış. Bir hızlı artış var.
Ne olmuş? 2000 yılda 6-8 milyondan 1950'de 20'ye gelmiş. Sonra 1950'den günümüze 20'den 80'e gelivermiş. Ama dünya nüfusu da aşağı yukarı aynı tempoda arttığı için Türkiye'nin dünya nüfusu içindeki payı yakın %1 oranında kalmıştır.
İşte kendi iç dinamiklerimizden kaynaklanıyormuş gibi görünüyor başta kentleşmeler vesaire, ama değil belli ki. Bütün dünyada benzer şeyler var.
Evet. Hem iç ama hem de tabii dünya ölçeğindeki bazı gelişmeler. Yani bunların içerisinde şimdi mesela bir tane örnek. Antibiyotiklerin, çok basit bazı ilaçların bulunması, bazı salgın hastalıkların denetim altına alınması, iktisadi gelişmenin katkısıyla daha iyi beslenme, bunlar nüfusun artışına mutlaka katkı yaptı. Sonra şöyle, sonra zaman içerisinde devlet kapasitesinin artması, hastanelerin, doktorların sayılarının artması, bir yerde sağlık hizmetlerinin kentlerden kırlara doğru yayılmaya başlaması. Bütün bunlar tabii nüfusun artışını destekledi. Ama dediğiniz gibi bunlar da sadece Türkiye'ye özgü şeyler değil. Bunlar şu veya bu ölçülerde bütün gelişen ülkelerde oldu 1950'den bu yana.
Yaşam beklentisinde artış diye bir kavramdan bahsediyorsunuz siz. Bu ne demek?
Yani yaşam beklentisi şu demek, bir bebek doğduğunda biz bugün değişik yaş gruplarındaki ölüm oranlarına bakarak yahut sağ kalma oranlarına bakarak bu çocuk şu kadar yaş, şu kadar yıl yaşayabilecek diye bir beklenti yapabiliriz. Şimdi 19. yüzyılda özellikle bebek ölümleri çok yüksek olduğu için bu beklenti 30 yılın altında idi.
Bu kadar düşük.
Evet. 20. yüzyılın başına kadar bu kadar düşük. 1913 yılında 33 yıl bu. Cumhuriyet kurulduğunda yine 33-34 yıl bu. Bunun en önemli nedeni bebek ölümlerinin bu kadar yüksek olması. Tabii daha ilerleyen yaşlardaki hastalıklar da ölüm oranlarının yüksek olması da buna katkı yapıyor. Şimdi 50'de bu beklenti 44 yıla çıkmış. Sadece 44 yıl. Ama 50'den günümüze her 2 yılda bu yaşam beklentisi 1 yıl arttı. 44'ten bugün geldik 75-76'ya. Yaşam beklentisi 30 yıl arttı. Bu tabii çok büyük bir başarı. Ama bu dünyadaki gelişen ülkelerin pek çoğunda oldu. Hatta onun için Türkiye bu yaşam beklentisinin artması olarak baktığınızda dünya ortalamalarının biraz üzerinde. Yani pek çok dünyada pek çok ülkede buna benzer bir gelişme oldu. İşte teknolojiyle, devlet kapasitesiyle, sağlık hizmetleriyle hepsi birleşti.
Şimdi bir yandan 50'den itibaren yaşam beklentisi artıyor, ömürler artıyor diye düşünelim,
evet,
hatta bunu.
Evet.
Bir yandan da doğum oranımız azalıyor.
Evet.
Kentleşmeyle birlikte.
Evet.
Ama nüfus artmaya devam etmiş çok.
Evet. Nüfus
yüksek şekilde.
Ama nüfusun en hızlı arttığı dönemler artık geride kaldı. Nüfusun en hızlı arttığı dönemler Türkiye'de 50'ler 60'lardı. 60'ların sonlarından itibaren nüfusun artış hızı yavaşlamaya başladı. İşte nüfusun yıllık artış hızı %3'e kadar çıkıyordu bir ara 60'larda. Şimdi %1'in biraz üzerinde de %1 ama tabii işte Suriyeli göçmenlerin gelmesi, onların sayıyor muyuz, saymıyor muyuz onlar da var. Ama şu anda %1 ile %1,5 arasında nasıl saydığınıza bağlı olarak ve %1, %1,5 arasında yıllık artış hızı.
Son olarak o zaman güncele bağlı bir soru sorayım size. Bir yandan da bu nüfus artış hızımızın düşük olması, özellikle politik söylemlerle de artırılması gerektiği söylenir ya hep.
Evet.
Bugünkü nüfus artışımıza bakarak gelecekte nasıl gidecek gibi görünüyor Türkiye'nin grafiği dünyada?
Valla Türkiye'de insanlar siyasetçilerin söylemine pek aldırmıyorlar. Şimdiye kadar öyle oldu. Onlar kendilerine göre, kendi çevrelerine göre, ailelerine göre karar veriyorlar. Türkiye'de kadınlar kente geldikçe, kadınlar okula gittikçe, kadınların doğurduğu çocuk sayısı azalıyor. Kadınlar çalıştıkça diyemiyorum çünkü aslında Türkiye'de kentteki kadınların çalışanlarının oranı düşük. %30'un, %32'nin üzerinde değiliz. Başka ülkelerde kadınlar çalıştıkları için daha az çocuk yapıyorlar. Türkiye'de kadınlar çalışmıyorlar ama yine okudukları için çocuk sayısı azalıyor. Bugün kentlerde, Türkiye'de kentlerde kentli kadınların doğurdukları çocuk sayısı 2'nin hatta altında. Kırlarda 2'nin daha üzerinde. Ülke ortalaması 2.1.
Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi bir ülke nüfusu için?
Yani bu düzeyde kalırsa nüfus böyle ılımlı bir şekilde artmaya devam edecek. Ben kadınların doğurduğu ortalama çocuk sayısının 3'e çıkacağını hiç beklemiyorum. Belki buralarda daha yavaş, bundan sonra daha yavaş düşer. Hızlı düşmeyebilir, daha yavaş düşer. Ama öyle çok yakında bu sayının 1.5'a düşmesini falan da beklememek lazım. Son 10-15 senede 2'ye yakın bir yerlerde.
Peki, ağzınıza sağlık diyelim. Çok çok teşekkür ederim. Herhalde sığdırdık programa 2000 yıllık tarihi. Eksik bir şey kaldıysa da sizi tekrar davet ederiz hocam. Çok çok sağ olun. Meraklısına Bilim'de bugün Türkiye'nin nüfusunun 2000 yıllık kısa tarihini konuştuk. Biz dinlediğiniz için teşekkürler.